Ayrım 11.
Senaryo yazarı. Vallahi kardeşim ne desen haklısın. Bunu ben de düşündüm. Bir çocuk koyayım filme dedim. Hani parkta bir adam görsün annesine. Anne ben bu amcayı çok sevdim desin. Annesi de bir baksın adam çocuğun babası değil mi? İşte böyle orijinal bir Türk bulayım diye kafa patlattım ama olmadı. Ahmet evli değil. Açerya da öyle. Bunların çocukları yok. Ahmet'in annesinin çocuğu var ama o zaten Ahmet ve kazık kadar olmuş. Yani konu müsait değil. Yönetmen. Çok güzel öykü. Ben beğendim. En azından orijinal. Gerçi Hamlet'e benzetenler çıkacak ama alakası yok. Hamlet Danimarkalıydı. Bizimki Aksaraylı. Karakter oyuncusu. Ben hangi rolde oynayacağım? Yapımcı. Seni Ahmet'in babası rolü için düşündük Kadir Baba. Karakter oyuncusu. Ahmet'in babası ölmemiş miydi? Senarist. Ölmüş ama Ahmet'in rüyasına giriyor ya. Rüya sahnesi çok önemli Kadir Baba. Orada bir matematik var. Yapımcı. Ya Safa abi, önce Kadir abi biraz yaşasın be. Bir iki rol kessün. Bir Kerem yardımcı karakter oyuncusu rolüyle altın portakalı götürek sonra öldürek. Senaryo yazarı. Bakalım bir şeyler düşünürüz artık. Yapımcı, kadın oyuncuya. Hanımefendi, senin bir itirazın neyin var mı? Kadın oyuncu. Ay var yani, yanlış anlamadıysam beni deli kadın rolünde oynatacaksınız. Ama ben deli rolü yapamam ki. Yönetmen. Merak etme, sen işin orasını bana bırak. Ben seni... Kadın oyuncu. Tamam da mesele o değil Akif abi. Deli rolü oynamak için böyle saç baş dağınık, makyajsız bilmem ne. Çıkamam ben seyircinin karşısına. Hayranlarım beni öyle kabul etmiyorlar, refüze ediyorlar sonra. Yapımcı. Hanımefendi, kim diyor ki sana saç baş dağınık diye? Kadın oyuncu. Ne bileyim ben, deli deyince öyle olmaz mı? Yapımcı. Yok be yavrum, sen hiç merak etme ya sen. Seni aklı başında deli yaparız ha Safa abi. Makyajlı bilmem neli deli olmaz mı? Bal gibin olur. Kadın oyuncu. O zaman olur. Olur mu Akif abi? Yönetmen. Ne yapalım kız? Seni mi kıracağız? Kadın oyuncu. Bir şey daha var. Yine yanlış anlamadıysam Ahmet'in amcasının kiralık katilleri bana tecavüz ediyorlar değil mi? Senaryo yazarı. Evet, çünkü senin delirmen lazım senaryo gereği. Burada çok önemli bir aritmatik var. Rahatsız mı oluyorsun tecavüzden? Kadın oyuncu. Yok bana göre hava hoş da hani mantıksız geldi biraz. Bunlar kiralık katiller. Benim bildiğim kiralık katiller kendi işlerini bırakıp kadınlara tecavüz etmezler. Tecavüzcüler ayrıdır benim bildiğim. Senaryo yazarı. Yavrum ben demin bu film orijinal olacak derken sen anlamadın herhalde. Benim filmimde kiralık katiller sadece adam öldürmüyor. Yiyor, içiyor, yatıyor, uyuyor ve yeri geldikçe tecavüzü de ediyorlar. Altın portakalı almak için biraz alışılmadık işler yapmak lazım. Yönetmen, eğer sen istemezsen yaptırmayız yani. Sadece öldürürler ve giderler. Kadın oyuncu, yok canım yapsınlar da yalnız Abdülrezzak söyle o adamlara. Tecavüz günü soğan, sarımsak, lahmacun, kebap falan yemek yasak. Sonra tam tecavüze uğrarken midem kalkıyor ayağa. Yeri gelmişken Türk sinemasına dair birkaç söz daha edelim. Türk sineması zengin kız fakir erkek aşklarının her türlüsünü çevirdikten sonra değişiklik olsun diye bu kez fakir kız zengin erkek konularına da el attı. Bu konu aslında fena bir konu değildir ama nedense Türk sineması bu özelliği nedeniyle epey eleştiri almıştır. Oysa Amerikalılar benzer bir öyküden Titanic filmini yaparak hem izlenme hem de gişe rekorlarını kırdılar. Ayrıca tüm Oscar'ları da silip süpürdüler. Yani onların zengin kız fakir oğlan aşkı sadece Titanic'i batırırken bizim aynı konuyla sinemamızı batırmamız akıl alır şey değil. Bu bölüm kitapla olan serüvenimizi anlatır. Neden böyle olmuştur, neden ülkemiz yeterince gelişememiştir de 21. yüzyıla girilirken hala az gelişmiş ülkeler veya kibarca söylenişiyle gelişmekte olan ülkeler arasında kalmıştır? Bunun nedenlerini yukarıdan beri anlatmaya çalışmakla beraber eksik bıraktığımız hususlar da var. Bunlardan biri de kitapla olan serüvenimizdir. Johannes Gutenberg adlı Alman mucidin baskı tekniğini Frankfurt'ta başlattığında tarih 1448'dir. O tarihte bizim kitap olarak bildiğimiz tek şey Allah'ın kitabı olup tüm nüshaları el yazmasıdır. Ve tarihten kolayca anlaşılacağı gibi biz o sırada Fatih Sultan Mehmet'in komutasında peygamberimizin arzusunu yerine getirmek için İstanbul'u almaya çalışmaktayız. Kitap işine kafamızın basması için aradan 300 yıla yakın zaman geçmesi ve İbrahim Müteferrika'nın doğup 1670 büyümesi gerekiyor. Kendisi Macar asıllı bir Hristiyandı. Köleyken Müslümanlığı kabul ederek devlet hizmetine girdi ve müteferrikalığa yani padişahın yazılı buyruklarını yerlerine ulaştıran kimseliğe yükseldi. 1729'da Osmanlıları basılı kitapla tanıştırdı. İşte o aradaki 300 yıla yakın süreyi bir türlü kapatamadık. Kitap deyince nedense okumaktan çok okumamak için bahaneler buluruz. Örneğin okul çağında ders çalışmak için kitap okumayız. Okul bitince ekmek parası peşinde koştuğumuz için okuyamayız. Evlenip çoluk çocuğa karışınca o gürültü patırtı da kitap okumak zor olduğu için okumayız. Orta yaşlılıkta emekliliğe az zaman kaldığı için kitap okunmaz. Nasıl olsa emekli olunca bu işlere bol bol zaman kalacaktır çünkü. Emeklilik geldiğinde ise düşünceler epey değişiktir. Bu yaştan sonra okuyup da ne olacaktır birader? 14. bölüm. Sanayimiz fazla gelişmemişse bile yan sanayimiz çok gelişmiştir. Onu anlatır. Sanayi sözcüğü Arapçadan gelmektedir. Sanatlar demektir. Hatta Arapçadaki anlamı daha çok güzel sanatlardır. Yoksa Allah'ın Arabistan'ında bugün bile sanayi yok. O zaman nasıl olacak? Bizim bu sözcüğü hala Türkçe bir karşılık bulamayışımız sanayi ile aramızın iyi olmadığını gösterir. Sanayi denen şey enayi değildir. Başına gelecekleri bildiği için olsa gerek ülkemize gelmekte epey çekingen davranmıştır. Bugün bile gelip gelmediği konusunda bazı kuşkular bulunmaktadır. Yakın zamanlara kadar ülkemizde toplu iğne dahi yapılamadığı, hala yaşayan bazı politikacılar tarafından kendi iktidarları sırasında toplu iğne fabrikası kurulabildiği için sık sık söylenirdi. Bizde sanayinin nasıl başladığı konusunda söylenti çeşitlidir. Bunlardan birine göre 27 Mayıs 1960 devriminden sonra ihtilalin lideri Cemal Gürsel tarafından resmen ilk yerli otomobilin yapım emrinin verilmesiyle başlamıştır. Fakat benim daha gayri resmi bir tahminim var. Sanırım bizde sanayiden önce yan sanayi başlamıştır. Şöyle olmuştur. O tarihe kadar ülkemize gelen sanayi ürünleri yedek parçaları ile birlikte geliyor ve burada bir parçası bozulduğunda değiştiriliyordu. Örneğin otomobiller, kamyonlar, otobüsler, traktörler olduğu gibi dışarıdan getiriliyor, bir parçası bozulduğunda aylarca yedek parça beklediği oluyordu. Buna ekonominin sabrı yoktu. Küçük bir parça için koca aracın gavur ölüsü gibi yatması herkesi rahatsız ediyordu. Tahminlere göre günlerden bir gün Avrupa'dan yedek parçası beklenen bir araca uyanık bir tamirci tarafından eğilip bükülüp yedek parçaya benzer hale getirilmiş bir tel veya küçük bir demir parçasının takılmasıyla sanayi bizde de başlamış oldu. Ondan sonra bu bir alışkanlık halinde sürüp gitti. Hala en gerekli parçaların yerine bir tel veya demir parçasının takılması adettendir. Böylece bizimkiler sanayi denen meretin atla deve olmadığını fark ettiler. Sonuçta her şey demir ve tel parçalarının eğilip bükülmüş şekilleriydi. Fakat bu durum kötü sonuçlar doğurmaya başlamıştı. Bir süre sonra bizim uyanık tamirciler yedek parçası olsa bile her şeyi demir ve tellerle tamir etme alışkanlığı içine girdiler. Abi bak krank miline dünya kadar para vereceğine tak şu demiri oraya nasıl gidiyor. Hocam benim arabanın amortisörleri bozulmuştu. Attım hepsini yenisini takmadım. Usta iki boru taktı pekala yürüyor. Yahu makaslar için masraf yapmaya ne gerek var? Takmasan da takır takır gidiyor. Aslında bu şekilde tamir edilen araçların çoğu dağ, bayır ve dere çukurlarına doğru gidiyordu. Madem lafını ettik merak uyandırmasın. Cemal Gürsel'in emriyle yaptırılan devrim otomobilinin öyküsünü de anımsayalım. Dediğim gibi zamanın Cumhurbaşkanı tarafından makine mühendislerimize bir otomobil yapılması emredilmişti. Eskişehir Devlet Demir Yolları'nın atölyelerinde devrim adı verilen bir otomobilin yapımına başlandı. Bunun da her parçası yerli değildi ama montaj sanayinden önce oluşu önemlidir. Devrim otomobili sonunda bitti, törenle yola çıkmaya hazır hale getirildi. İlk yolculuğu Cumhurbaşkanı yapacaktı. Cemal Paşa otoya bindi fakat yolculuğu çok kısa sürdü. Devrim otomobili 50 metre gittikten sonra stop etmişti. Nedeni depoya benzin koymanın unutulmasıydı. Kime sorsanız size öyküyü bu şekilde anlatacaktır. Oysa bir de sonu var. Gürsel Paşa'nın benzini unutuldu diye seri üretiminden vazgeçtiği söylenen otomobil, bu satırların yazıldığı 2005 yılında, yani olaydan 45 yıl sonra, Eskişehir Devlet Demir Yolları atölyesi içinde hala çalışıyor. Mühendislerimiz devrim sağlam olsun diye ilk Türk otomobilin tüm parçalarını tenekeden değil, demirden hatta çelikten yapmışlardı. Benzin unutuldu diye seri üretimden vazgeçilir mi? Benzin konulur araba giderdi. Hepsi hikaye. Belli ki arabanın yapımı sırasında birileri Cemal Paşa'nın kulağını bükmüştü ve bu sağlam aracın yapımından vazgeçmesi için ikna edici gerekçeler, örneğin dış yardımın kesilmesi gibi göstermişti. Zira otomobil sanayi tam o sıralarda üret ve çürüt yöntemine yönelmiş, kapitalist sistemde ilerlemenin sağlamlıktan değil tüketimden geçtiğini keşfetmişti. Bundan sonra biz yurt dışından getirilen parçaların yurt içinde vidalanmasına otomobil sanayi adını verdik. Durum ufak tefek farklılıklarla hala aynı şekilde sürüyor. İlk zamanlarda arabaların sadece adları yerliydi. Sonradan bazı parçaları da yerleşti. En sonunda tüm parçaları yerli hale getirildi. Bunun en büyük yararı da tamircilere yeni bahaneler yaratması oldu. Yerli parça abi, ne olacak türünden. Biraz nostalji. Yerli otolarımız uzun süre yurt dışında satılamadı. Bunun da nedeni gerekli pazarlama yöntemlerinin bulunamamasıydı. Ben olsam başka taktikler denerdim. Örneğin, bu arabaların dünyada bir eşi daha yok şeklinde bir slogan dikkat çekici olabilirdi. Herkes dünyada bir eşi daha olmayan bir otoya sahip olmak istemez miydi? Elbette lafın arkasını da getirip inandırıcı olmak gerekirdi. Dünyada bütün arabalar bilgisayarla dizayn edilirken ve rüzgar direnci katsayısına göre şekillenirken biz hala göz kararıyla araba üretiyoruz dediniz mi akan sular dururdu. Abartmayayım, akan sular durmasa bile tahrik edici olmaz mıydı? Neden olmasın? Bilimsel araştırmalara göre göz yapısının en iyi bilgisayar kapasitesinin birkaç katına ulaştığı biliniyor. Bu satırların altına göz kararı ile rüzgara karşı direnci hesaplanmış otolarımızdan birinin fotoğrafı da kullanılırsa millet iyice çarpılırdı. Zira son model otomobillerimizin modelleri dünyada çoktan unutulmuştu. Fazla iyimserlik olacak ama Henry Ford'un T modelinden hemen sonra çıkardığı bir model bile sanılabilirdi. Üstelik pırıl pırıl, birçok zengin koleksiyonuna bunlardan birini dahil etmek isteyebilirdi. Yabancı alıcıyı iyice etkilemek için el işçiliği üzerinde de biraz durulabilirdi. Zira yabancılar el işine de önem verirler. Gerçek el işçiliği başlığı altına şu bilgiler verilebilirdi. Dünyadaki uygulamanın aksine otolarımızın yedek parçaları sanayi sitelerimizde faaliyet gösteren Türk işçilerin elinde hiçbir makineye değmeden çıkmıştır. Daha sonra bu parçalar yan yana getirilerek rastgele vidalanmıştır. O yüzden bir iki vidası daima eksik olan arabalarımız yola çıktıklarında vidalanmamış parçaların birbirine çarpmasından oluşan özgün bir sese sahiptir. Kapı anahtarlarına gelince, kapıların uzaktan kumandayla açılmasını sağlayan teknolojiyle rekabet edebilmek için biz, bu arabalardan birini satın aldınız mı kapı anahtarına bile gerek kalmayacak diyebilirdik. Nedenini uzun uzun açıklamaya gerek yoktu ama ben kulağınıza fısıldayayım. Nasıl olsa kapılardan biri hiç kapanmayacaktı. Yerli arabaların başka özellikleri de vardı. Direksiyon ve pedallar o kadar sert yapılıyordu ki, debriyaja basan sol ayak ile direksiyonu çevirmeye çalışan kollar müthiş güçleniyordu. Judo ve karate şampiyonalarında üst üste konmuş 50 kiremiti tek darbe ile parçalamak, bir Murat 124, bir Renault 12 ve bir Anadolu sürücüsü için çocuk oyuncağı olup çıkmıştı. Kaportaları konusunda ise zeytinyağı tenekelerinin bir süre çiçek saksısı olarak kullanılmasından sonra otosanayinin hizmetine verildiği rivayet ediliyordu. Durumun avantajları ve dezavantajları vardı. Tamire götürdüğünüzde kaportacı duvar dibine konmuş çiçek saksılarından birini biraz çekiçleyip arabanıza çamurluk haline getirebiliyordu. Fakat iş boyaya gelince durum değişiyordu. Ön çamurluklardan boyaya başlayan usta yeniden ön çamurluğa geldiğinde biraz önce boyadığı yerin çürümeye başladığını görüyordu. O yüzden bir yerli otomobil ile sizi tamirci yolunda görenler, tamirciye mi gittiğinizi yoksa tamirciden mi döndüğünüzü anlayamıyorlardı. Daha önce Anadolu üretilmişti ama bu arabaların hayvanlar tarafından besin maddesi sanılması nedeniyle Muratların yıldızı parlamıştı. Al bir Murat rahat et sloganı ile pazarlanan Murat'ın rahatlığı, kapı önüne bıraktığınız arabanın bir ineğin dört bölümlü midesinde dolaşıyor olmasından kuşku duymamanın rahatlığı olsa gerekti. 15. bölüm. Kendi işimizi Allah'a emanet edip Allah'ın işini üstümüze neden aldık? Onu anlatır. Dinler tarihinde çok gerilere gidildiğinde Türklerin güneşe tapınma ve şamanizm dönemlerinden geçtikten sonra Müslümanlığı topluca kabul ettikleri görülür. Fakat bugün hala din kurallarının tam olarak neler olduğu konusunda anlaşmazlık içindeyiz. Her Allah'ın günü Diyanet İşleri Başkanlığı'na veya din adamları ile ilahiyat profesörlerine mektup, telefon ve e-posta göndererek Tanrı'nın buyruklarının neler olduğunu öğrenmeye çalışmaktayız. Bunun başlıca nedeni Tanrı'nın kutsal kitabımızı Arapça olarak göndermesi ve bizim bu bilgileri kendi dilimizde okumaya yanaşmamamızdır. Hal böyle olunca içerik net olarak anlaşılamamakta, araya giren din adamları ve bazen din bezirganları farklı yorumlarıyla kargaşayı büyütmektedirler. Elbette her şeyi bilen Büyük Allah bizim içimizden geçenleri anlamakla birlikte biz onu tam anlamıyla anlayamadık ve emirlerini doğru dürüst uygulayamadık. Örneğin kutsal kitabımızın hırsızlık yapmayacaksın, yolsuzluk yapmayacaksın, kimseyi kandırmayacaksın, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeyeceksin, komşun aç uyurken sen tok yatmayacaksın, temizlik imandan gelir mealindeki emirlerini kös dinledik. Bunların hepsini yaptığımız halde elhamdülillah Müslümanız diye el açıp dua edince suçlarımızın affedileceğini sandık. Tabii öteki tarafta neler olacağı bilinemez ve tahmin dahi edilemez. Ancak büyük Allah'ın suçlarımızı cezalandırmaya, daha öteki dünyaya gitmeden başladığına dair az belirti yok değil. Hangi belirtiler var diye soracak olursanız elinizde tuttuğunuz kitap biraz da bu belirtilere dikkat çekmek için kaleme alındı zaten. Yukarıdan beri okuyorsunuz. Her şeyi anlamasak bile Allah'a şükür Tanrı inancımız ve peygamber sevgimiz tartışılmaz. Ve her işimizi bir punduna getirip Allah'a bağlamak da üstümüze yoktur. İşler nasıl gidiyor? Allah'a şükür. Ne olacak halimiz? Allah bilir. IMF canımızı çıkarıyor. Allah'ından bulsun. Trafik kazaları? Allah korusun. Eğitim? Hafazan Allah. Atatürk ilkeleri? Atatürkçüyüz elhamdülillah. Peki laiklik? Felsüphan Allah. Ülkede irtica hortladı deniyor. Ne dersiniz? La ilahe illallah. Asgari ücret? Allah versin. Sağlık vaziyetleri? Allah'a emanet. Sosyal yardım? Fitre, zekat, kurban derileri. Kültür, sanat, Kur'an, hadis, sünnet. Spor, beden eğitimi. Spor olarak günde 5 vakit namaz, uzun mesafe koşuları, hac farizası sırasında Arafat çevresinde yapılacak. Sanayide durum? Maşallah. Konut sorunu? Bu dünyada çözemedik. İnşallah öteki dünyada cennetin anahtarını vereceğiz. Adalet işleri? Allah büyük. Bu şekilde ülke kalkınır mı? İnşallah. Bu dünyada durum böyle olmakla birlikte öteki dünyada Müslümanların çok rahat edeceği konusunda bazı bilgiler de var. İmam ve Hatip Ali Rıza Demircan İslam'a göre cinsel hayat başlığı altında insanın ağzının suyunu akıtacak bilgiler veriyor. Bu kitaba bakılırsa eğer cehenneme düşmez de cennete kapağı atabilirsek öteki dünyada işimiz iş. Şöyle ki, cennetliklerin en alt derecesine 72 kadın verilecektir. Dünyada kadınlarla erkeklerin sayısı birbirine eşit gibi olduğuna göre bu durum cennette teaddüdü zevcat çok evlilik olacağını gösterir. Dünyada 2, 3 veya daha fazla erkekle evlenmiş kadınların yanı sıra kocaları da cennete giderlerse o kadınlara seçim hakkı verilecektir. Onlar da dünyadaki ahlakı en güzel olan eşi seçecektir. Cennetliklerden her birinin diğer eşlerinden farklı 2 eşi olacaktır. Bunların bacaklarının iliği etlerinin altından görülür. Cennette bekar kişi olmayacaktır. Cennetlik erkekler cennette vücutları kılsız, yüzleri sakalsız ve gözleri sürmeli olarak girecektir. Dünya hayatında genç veya yaşlı ölüp de cennete giren cennetlikler 33 yaşına döndürülecektir. Bu yaşın sınırlarını ebediyen aşamayacaklardır. Peki sonra ne olacak? Ali Rıza Demircan hocanın Kur'an ve sünnetten süzdüğü bilgilere bakılırsa, mümin bir günde 100 bakire ile cinsi münasebette bulunacaktır. Kadınlar cinsi münasebette bulunduktan sonra yine bakire olacaklardır. Cennetliklerin en alt derecelisinin 85 bin hizmetçisi ve 72 hanımı olacaktır. Peki bu kadar hizmetçi ve kadınla cennetlikler nasıl başa çıkacaktır? El cevap, cennetlik erkeğe 100 erkek kuvveti verilecektir. Buna karşılık Hristiyanlık dünyasında başka görüşler egemendir. Örneğin yakınlarda ölen Papa II. Jean Paul Vatikan'da yaptığı bir konuşmada, cennette seks yok, orada karı koca hayatı yaşanmayacak, çünkü üremeye gerek olmayacak demişti. Papa'nın bu sözleri Hristiyan dünyasında bazı kuşkuları da gidermişti. Zira eskiden şöyle düşünülüyordu, kadınlar cennetin tadını bile kaçırabilirdi. Cehenneme gelince Papa bu konuda açıklama yapmamıştı. Ne var ki sözlerinin tersinden cehennemde karı koca hayatının süreceği anlaşılıyordu. Cehenneme de zaten bu yakışırdı. Allah'tan bütün bunlar Hristiyan aleminin sorunlarıydı. Bizim böyle dertlerimiz yoktu. Ben bir ara bu konulara takılmış ve Ali Rıza Hoca ile bir röportaj yapmıştım. Hocam, sizin verdiğiniz rakamlara göre yemeden, içmeden, uyumadan her saat 3 kadın. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz ama bana biraz fazla göründü. Cennetin diğer nimetlerine sıra kalmayacak. Hoca şu yanıtı vermişti. Efendim, cennette yalnız cinsel hayatın zenginliği söz konusu değildir. Tüm nimetler bolcadır. Bizim bir yanılgımız daha var, o da şu, biz cennet hayatını dünyanın hayat şartlarıyla değerlendiriyoruz. Mesela cennette bir günde şöyle olacak dendiği zaman oradaki gün tabiri izafidir, yani görecedir. Bizim 24 saatlik günümüze tekabül, yani karşılık etmez. Ve erkekler, yaşlı ölenler dahi 33 yaşında ve ahiret, yani öteki dünya ölçüsüne göre 60 zira boyunda olacaklar. Yani cennetin kadın ve erkekleri bizim gibi 1,5-2 metre arasında olmayacak. Zira kaç metredir? Zira ölçüsü bilek ile dirsek arasıdır. 36. hadiste ahiret ölçüsüne göre 36 zira dendiğine göre 36'yı böyle yorumlayacak olursak 12 metre falan olacaklar. Din konusu benim son derece cahil olduğum bir konu olduğu için en iyisi lafı burada kesip bitirmek. 12 metrelik kadınların 3'ü gidiyor, 3'ü geliyor. Toplam 72 kadın. Ne yapalım? Mecburen katlanacağız. Çünkü bu yaşamın tek alternatifi var. Cehennem. Cehennemin ne mene bir şey olduğunu ise en iyi biz biliyoruz. Sabah evden çıkıyor, akşama kadar koşturuyor. Akşam evde yüzünden düşen 1000 parça, 1,5 metrenin altında boyu ve 1,5 metrenin üstünde eninde bir tek hatunla gönül eğlendirmeye çalışıyoruz. Bu durumda en iyisi cennete gitmek tabii. 16. bölüm. Toplar yuvarlak olduğu halde neden bizim kalemize doğru yuvarlanırlar, onu anlatır. Spor tarihimiz incelendiğinde son zamanlardaki gelişmeler, özellikle futbol, atletizm ve halterde pek öngörülemez. Yakın zamanlara kadar spor alanında açıklaması imkansız bir yeteneksizlik durumu içinde olduğumuz sanılıyordu. Futbol dışındaki spor dallarında neredeyse her yarışmada yabancı sporcular işlerini bitirip sahadan çekildikten sonra Türkler ortaya çıkıyorlardı. Futbol, basketbol, voleybol gibi takım sporlarında ise bir kez futbolda Macaristan'ı yendiğimiz, bir kez de Almanya ile berabere kaldığımız için ve her üç sporda da yuvarlak toplar kullanıldığından, topların yuvarlaklıkları nedeniyle bir gün rakip takımlardan birinin kalesine veya potasına da girebileceği şeklindeki umudumuz sürüyordu.